Kitabın adı Hasret. Yazarı Canan Tan. 8. ayrım. Hacı Ali Bey, karısının soluklanmasını fırsat bilip Ümüş Hatun'a döndü. Meseleyi tazelemek, nereden icap etti Ümüş Hatun? Diye nazikçe sordu. Patrisya hamile beyim, diyerek başını öne eğdi Ümüş Hatun. Hamile ha? Diye haykırdı Fatih Hatun. Bey evine kapılanmak için kolayını buldular. Ama şunu iyi bellesinler ki altın perçemli 7 oğlan doğursa şu eşikten içeri adımını atamaz o yospa. Kimse de konuşacak hal kalmamıştı. Fatih Hatun'a cevap vermek Ümüş Hatun'a düştü haliyle. Ama ne cevap? Lafını zerrece esirgemeden. Bu eşikten içeri girmek isteyen yok. Taceddin de Patrisya'yı alıp başka eve çıkmaya niyetleniyor zaten. Sizin rızanız olursa. Rızamız falan olmaz bizim diye bağırırken sinirden eli ayağı titremeye başlamıştı Fatih Hatun'un. Sen de bir şeyler söylesene Allah aşkına bey diye inledi. Bir de ben konuşayım Taceddin'le dedi Hacı Ali Bey. Yaşananları yatsırcasına sakindi sesi. Sen dur hele baba diyerek araya girdi Mahir Bey. Senin konuşman uygun olmaz. Yarın dükkana çağırırım Taceddin'i konuşuruz. Diğerleri de onayladılar Mahir Bey'i. Kendilerinin de Taceddin'i karşılarına alıp konuşabileceklerini ifade ettiler. Bu çabaların sonuç vermeyeceğini çok iyi bilen Ümüş Hatun araya girmekte gecikmedi. Her ne olursa olsun doğacak çocuğumu boynu bükük bırakmam ben diyor Taceddin. Uğultulu konuşmalar bıçak değmiş gibi kesiliverdi. O piçi peydahlarken düşünseydi o aşüfte diye haykırdı Fatih Hatun. Öyle deme hanım diyerek karısını susturdu Hacı Ali Bey. Sen ne kadar kabul etmek istemesen de o çocuğun babası belli, bizim oğlumuz. Ve o çocuk bizim de kanımızı taşıyor. Hakikat bu. Ya öyle mi? Diye sinirle güldü Fatih Hatun. Madem kanımızı taşıyor, reddedemeyiz değil mi? Kabul. Ama evlilik yok. Gavur kızını alıp da kendime gelin edemem ben. Hele bizden habersiz nikah kıymaya kalkışsın, bir daha evladım diye bağırma basmam o Taceddin'i. Yüzüne bakmam. Tamam, doğunca alıp getirsin çocuğu baba evine. Bakarız. Bizim dinimizde, bizim adetlerimizde büyür, gider. Bu söylediklerinde ne derece samimiydi kestiremedi kimse. Oğlanları evlerine yolcu ederlerken Fatih Hatun'un gelsin bakalım. Yarısı yavrumun yavrusu, yarısı yılanın yavrusu diye hışımla söylendiğini bir tek Ümüş Hatun duydu. El ayak çekilince arka bahçeye seyirtti Ümüş Hatun. Biliyordu ki Taceddin orada kendisini bekliyor. Analığını görür görmez saatlerdir oturduğu ahşap kerevetin üzerinden kalktı Taceddin. Ellerine sarıldı Ümüş Hatun'un. De hele anacığım neler oldu neler bitti. Derin bir soluk aldı Ümüş Hatun. Bir arpa boyu yol derler ya ziyadesini bekleme oğul dedi. Sen de mal memnuniye getir kızı kıyalım nikahı demelerini beklemiyordun herhal. Dün nasılsa vaziyet bugün de aynı. Patrisya'nın yüklü olduğunu öğrendiler fazladan. Hepsi o. Uzun lafın kısası, nikaha müsaade yok. Ama çocuk doğunca bakarım diyor anan. Bakar bakmaz. Sen getirir de çocuğunu ellerine teslim edersin etmezsin. Bilemem gayrı. Ha, bizden habersiz bir iş tutar da nikah falan kıyarsa yüzüne bakmam Taceddin'in dedi anan. Haberin olsun. Daha fazla konuşmak Taceddin'in sızılı yüreğinden yüzüne yansıyan umutsuzluğu, acıyı, İsyanı görmek istemiyordu Ümüş Hatun. Arkasını döndü, yürüdü gitti. Taceddin omuzları düşmüş, biraz önceki umut kıpırtılarıyla parıldayan gözlerinin feri sönmüş, öylece oturuyordu. Demek annesi yüzüne bakmayacaktı ha? Vazgeçebilecekti oğlundan. Bu kadar kolay mıydı? Hangi ana vazgeçebilirdi evladından? Ya Patrisya? Doğuracağı bebeğini başkalarının eline teslim edip yüzüne hasret kalmayı göze alabilir miydi? Hiç zannetmiyordu Taceddin. Böyle bir haksızlığa asla müsaade etmeyecekti. Anne şefkatinden, anne sıcağından mahrum bırakmayacaktı çocuğunu. Onları birbirinden ayırmamak için elinden geleni yapmaya kararlıydı. Yolumuza ışık olacak oğlumuz. Dünyaya yeni gelen her bebek bir umuttur. Bebekler avuçlarında taşırlar umudu. Ateş topuna dönmüştü memleket. Barut ve kan kokusu sarmıştı dört bir yanı. Bir bakıma şanslıydı keskinliler. İşgale uğramamış bir vatan toprağının üzerinde yaşıyorlardı. Anadolu'nun her köşesinde, özellikle de Ege bölgesi ve İzmir'de kopan kasırganın ancak esintisi ulaşıyordu keskine. Ancak bizzat savaşın içinde yer almamaları milli mücadeleye destek olmalarını engellemiyordu. Batı cephesinin silah ve cephane imalatı ile silah değiştirilmesi işlemleri Eskişehir, Ankara ve Keskin'de yapılmaktaydı. Keskin'deki fişek fabrikasında her yaştan kadın ve erkek günde 50-60 bin fişeği onarmak ve değiştirmek suretiyle cephe gerisi görev ifa ediyordu. Dipnot 2. Fişek fabrikası 1948'den itibaren Keskin Ortaokulu olarak kullanıldı. Şimdi ise Keskin İmam Hatip Lisesi olarak faaliyet göstermektedir. Cephelerden gelen yüz güldürücü haberler sevinçle karşılanıyordu. 29 Eylül 1920'de Sarıkamış, 30 Ekim'de Kars, 7 Kasım'da ise Gümrü düşman işgalinden kurtarılmıştı. Ama yetmiyordu. Huzursuzdu insanlar. Türk'ü, Rum'u, Ermenisi, tüm Keskinli umutsuzdu, öfkeliydi, kırılgandı. Eski güzel günler geride kalmış gibiydi. Kuşkuyla, endişeyle bakıyorlardı birbirlerine. Türkler, memleketi işgal edenlerle aynı kanı taşıdıkları için azınlıklara kinleniyor, İzmir'de Türk tabiyetindeki bazı Rum gençlerinin Rum ordusuna katıldığı haberlerine isyan ediyorlardı. Rumlar ise 1. Dünya Savaşı sırasında kurulan amele taburlarının yeniden faaliyete geçtiğini duydukça soydaşları için endişeleniyorlardı. Amele taburlarında silah altına alınan askerler ellerine silah verilmeden en ağır şartlarda ve demir yolu inşası, kayaların delinip yol açılması gibi en güç işlerde çalıştırılıyorlardı. Bu taburlardaki çok sayıda askerin öldüğü haberleri duyuldukça zaten gergin olan bağlar kopma noktasına geliyordu. Aklı selim sahibi sayılı kişiler dışında içten içe palazlanan ama şimdilik kaydıyla saklı tutulan sinsi bir düşmanlık gelişmekteydi. O sayılı kişilerden biri de Taceddin'di. Rum Aris ve Ermeni Artin'le olan dostluğunu eskisi gibi sürdürüyor, topluluk içinde ileri geri konuşanlara "Onlar da bu topraklarda doğdu, bizim dilimizi konuştu, en güzel günlerimizi bizlerle paylaştılar, neden düşmanımız olsunlar ki?" diyerek karşı çıkıyordu. Bu tutumu patlamaya hazır kesimleri tahrik ediyor, okların üzerine çevrilmesine yol açıyordu. Arkasından verip veriştiriyordu insanlar. Ama yüz yüze geldiğinde bey oğlu sıfatının hatırına seslerini yükseltmiyorlardı. Bunca karmaşa arasında Patricia ile olan ilişkisi şiddetle kınanıyor, ancak kadınlar arasında kazanlar kaynatılsa da erkekler tarafından dillendirilip dedikodu yapılmaya değer görülmüyordu. Onların gözünde bu elim şartlarda bile Rum'la Ermeni ile dost olabilen bir bey oğluydu işte Taceddin. Rum kızından dost tutmakta da mahsur görmemişti besbelli. Çetin geçiyordu kış. 1920'nin Aralık ayında başlayan kar erimeye fırsat bulamadan üstüne yenilerinin yağmasıyla beyaz bir kaput gibi çökmüştü Keskin'in üzerine. İliklere işliyordu soğuk. Sokaklar tenhalaşmış, dışarıda işi olmayanlar, özellikle de kadınlar, evlerine kapanmışlardı. Omorfia bile günlerinin çoğunu evde geçiriyordu. Tavernaya pek gelen giden olmuyordu nasılsa. Havaların kötü gitmesine bağlayarak avutuyordu kendini. Oysa hepsi farkındaydı. Omorfia'da, Yorgo'da, Sofia'da. Aylar öncesinden kesilmişti Keskinlilerin ayağı. Sadece azınlıklar gelir olmuştu tavernaya. Onlar için de haftada iki gece yetiyordu. Çalgı, saz, söz, eğlence yoktu artık. Efkar dağıtmaya geliyor, yiyip içip dertleşiyor, efkarlarına efkar katarak ayrılıyorlardı mekandan. Patricia'nın sokağa çıkmasını yasaklamıştı Taceddin. Karda buzda kayıp düşer, bir tarafına bir şey olur diye. O da kapı dışarı çıkmak istemiyordu zaten. Arada bir Anastasya'nın uğraması yetiyordu Patricia'ya. İyice beliren karnıyla, meraklı gözlere dedikodu malzemesi olacağına evinde oturmayı tercih ediyordu. Sakin geçiyordu hamileliği. Ne aşermesi vardı ne de bulantısı. Onu isterim şunu canım çekiyor dememişti hiç. Nazlanmayı, kapris yapmayı kendinde hak görmüyor gibiydi. Kilo alacağına daha da zayıflamıştı sanki. Öne doğru sivrilmiş bir karın, her geçen gün gitgide sıskalaşan kollar ve bacaklar, limon sarısı gibi bir beniz, gözlerinin altında oluşmuş mor halkalar. Hamileliğin Patricia'ya getirileriydi. Her gün uğruyordu Taceddin. Omorfia'nın mutfağının ne kadar zengin olduğunu bilmezmiş gibi çeşit çeşit yiyeceklerle elleri kolları dolu geliyordu her seferinde. Dertli bir ifade yerleşmişti Patricia'nın yüzüne. Az konuşur olmuştu. Gülüşüne hasret kalmıştı Taceddin. Neredeydi o bir söyleyip beş gülen Patrisya? İçine kapanıp kalmıştı. Kendini kabahatli mi hissediyordu ne? Hamilelikte huy değiştirir insanlar diyerek geçiştirmeye çalışıyordu o Morfia. Ama o da çok iyi biliyordu ki ruhsal yönden yaralıydı kızı. Manevi yarası bedenini de sararak bütün dengesini alt üst etmişti. İştahı artacağına azalmış, hatta tümden kesilmişti. Boğazından lokma inmiyordu sanki. Sabahları bir bardak sütü zorla içiriyordu Morfia. Güç versin diye tahin pekmezler hazırlıyor, yoğurdun kaymağını balla karıştırıp kaşık kaşık bebek besler gibi kızının ağzına döküyordu. ''Sen bir tane doğurasın diye ben 9 doğuruyorum yavrumu'' diyerek Patrisya'ya takılıyor, hiç yüksünmeden sabırla bakıyordu kızına. Ağır kış şartları şehir, kasaba ve köylerde yaşayan halkı evlerine kapatsa da cephelerdeki hareketlilik sürüyordu. Son gelen haberler Türkler yönünden umut vericiydi. Türk ordusu Çerkez Ethem isyanı ile uğraşırken 6 Ocak 1921'de 3 koldan taarruza geçen Yunanlılar mağlup edilmiş ve 11 Ocak 1921 itibariyle geri çekilmeye mecbur kalmışlardı. Tarihe 1. İnönü Savaşı olarak geçecek bu zafer Türk halkına büyük bir moral güç ve umut vermişti. Baharın yüzünü göstermesiyle yeniden hareketlendi cepheler. Yunan ordusu Bursa'dan İnönü'ye doğru ilerleyerek yeniden taarruza geçti. Ancak hiç beklemedikleri bir dirençle karşılaşınca ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kaldılar. 23 Mart-1 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 2. İnönü Savaşı'nda kazanılan zafer küçük bir dönüm noktasıydı Türkler için. İtilaf devletlerinin Türk ordusuna bakış açısı değişmişti. Fransa ve İtalya, İngiltere'den ayrı bir yol izleme eğilimine girmişler, işgal ettikleri topraklardan çekilmeye hazırlanıyorlardı. Fransa, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle görüşmeye başladı. İngiltere bile tutum değiştirmiş, İngiliz General Harrington, Mustafa Kemal Paşa ile görüşme girişiminde bulunmuştu. Evet, barış adına umut verici adımlar atılıyordu ama suların durulması için daha çok zaman ve yaşanması gereken çok şey vardı. Nisan ayı ortalarıydı. Tabiat uyanmış, kış boyu hükmünü sürdüren kar beyazının yerine yaprakların, çimenlerin yeşili, çiçeklerin sarısı, alı, pembesi almıştı. Mis gibi bahar kokuyordu hava. İyice ağırlaşmıştı Patrisya. Her gün Taceddin'le beraber bağ evinin bahçesinde küçük yürüyüşler yapıyorlardı. Çırpı gibi güçsüz bacaklarının taşıyamadığı karnına elleriyle destek vererek zorlukla yürüyordu Patrisya. ''Senden bir şey isteyeceğim.'' dedi bir keresinde Taceddin'e. ''Doğuracak kuvvetim olacak mı bilemiyorum. Eğer ölürsem çocuğumuza iyi bakarsın. Senden yegane arzum budur.'' ''Sus konuşma.'' diyerek eliyle Patrisya'nın ağzını kapattı Taceddin. ''Aslanlar gibi doğuracaksın ve biz beraberce bakıp büyüteceğiz çocuğumuzu.'' Bu konuşmanın üzerinden bir hafta geçti geçmedi Patrisya'nın sancılandığı haberini getirdi Eleni. Haberi aldığında maliye dairesindeki işinin başındaydı Taceddin. Eleni'yi görünce nasıl fırladığını bilemedi. Patrisya ile yaptıkları o tatsız konuşmanın etkisindeydi hala. ''Patrisya'ya bir şey mi oldu?'' diye acıyla haykırdı. ''Yok beyim'' dedi Eleni. ''Doğum sancısı tutmuştur kızımızın. Ebe irini başındadır. Taceddin Bey'e bildiresin'' dedi o Morfia. Dar sokakların arasında telaşla yürüyorlardı. Koşuyordu adeta Taceddin. Eleni onun hızına ayak uyduramamış, epey gerilerde kalmıştı. Bahçeden içeriye soluksuz daldı Taceddin. Sokak kapısı aralıktı. İtti. Sofayı iki adımda geçti. Kapalı oda kapısının önünde kala kaldı. Açıp içeriye girse münasip olmazdı herhalde. Sabırsızlıkla hızlı hızlı vurdu kapıya. İkinci vuruşunda aralandı kapı. O Morfia başını dışarı uzattı. ''Patrisya iyi mi?'' diye haykırdı Taceddin. ''Ne bağırırsın bre Taceddin Bey?'' dedi o Morfia. ''İyidir Patrisya. Ebe erininin şefkatli ellerine emanettir. Tasalanmayasın bre.'' İyi değildi oysa Patrisya. Çok acı çekiyordu. Güçlü devinimlerle kasılıp gevşeyen karnının içinde ateşe sokulmuş demir bir mengene vardı sanki. İçi oyuluyor, göbeğinin altından başlayan dayanılmaz sancı kasıklarına doğru inerken geçtiği her noktayı paramparça ediyordu. ''Ha gayret!'' diyordu eberini. ''Ikın biraz, hadi, hadi. Biraz daha, tamam, dinlen şimdi, derin nefes al, hadi. Tekrar, az kaldı.'' Yapamayacaktı. 9 aydır karnında taşıdığı bebeğini doğuracak takati kalmamıştı Patricia'nın. Doğururken öleceğine öylesine inandırmıştı ki kendini. Artık vakit tamam diye düşünüyordu. Ama bebeği yaşamalıydı. Kızımın ya da oğlumun yüzünü göreyim, kokusunu içime çekeyim. Alacaksan ondan sonra al canımı Tanrım diye dualar ediyordu içinden. Ölümü kabullenmişti. Tek endişesi kendisiyle beraber bebeğinin de ölüp gitmesiydi. Hayır, onu yaşatmak için bir şeyler yapmalıydı. Diğer kadınlar pıtır pıtır her sene bir çocuk doğururken bir taneyi doğurmayı beceremediği için canından can, kanından kan verdiği o eşsiz varlığı da beraberinde götürmemeliydi. Yaşamalıydı o. Nasıl bir dünyaya, hangi elverişsiz şartlara doğacak olursa olsun doğmalı ve yaşamalıydı bebeği. Son bir gayretle sıktı kendini. Yay gibi gerildi bedeni. Boyun damarları patlayacak gibi şişmiş, vücudunun bütün adeleleri kas katı kesilmişti. Elleriyle Patricia'nın karnına bastırırken, ''Ha gayret, geliyor!'' diye haykırdı ebeğerini. Bir anda içinin boşalıverdiğini hissetti Patricia. Ebe Irini'nin ayak bileklerinden tutup baş aşağı salladığı bebeği hayal meyal seçiyordu gözleri. Bebeğinin hayata merhaba çığlığını güçlükle duydu. Nur topu gibi bir oğlun oldu. Ebe Irini'nin sesi uzaklardan gelen coşkulu bir şarkının nameleri gibi çınladı kulaklarında. Başarmıştı demek, doğurabilmişti. Oğlu olmuştu Patricia'nın. Ölmemişti üstelik, yaşıyordu. Bunca heyecana daha fazla dayanamadı bedeni. İçi geçti, bayılıverdi. Cebinde ne kadar para varsa müjdelik niyetine ebe Irini'nin avucuna boşalttı Taceddin. Evin içi bir anda bayram yerine dönmüştü. Sofia, Anastasia, kapının dışında Taceddin'le beraber bekleyen Yorgo ve Vasili. Gülüyordu yüzler. Işık olup bir anda hepsinin içine nüfuz etmişti el kadar bebe. Bu ışık hep daim olsun dilekleri taşıyordu yüreklerden. Sızılıydı Taceddin'in sevinci. Kendi yakınlarından tek kişi yoktu bu sevinci paylaşan. Yavaş yavaş kendine geliyordu Patricia. Taceddin terden sırılsıklam olmuş, yanaklarına, boynuna yapışmış saçlarını şefkatle okşadı Patricia'nın. Gönlümün sultanı bir idi, iki oldu dedi. Göreceksin, yolumuza ışık olacak oğlumuz. Halsizdi Patricia ama güçlü hissediyordu kendini. Zoru başarmıştı. İnanıyordu Taceddin'e. Madem Tanrı bu çocuğu onlara bahşetmişti, yolunu da açacak, aydınlatacaktı elbet. O Morfia'nın kucağına verdiği bebeği nicedir hasreti çekilen bir sevgiliye kavuşuyormuş gibi sevgiliyle sardı, kokusunu içine çekti. Ölsem de gam yemem artık, dedi. Ölmekten bahsetmek yok bundan sonra, diye çıkıştı Taceddin. Yaşayacak ve yaşatacaksın. Hem beni hem de oğlumuzu. O Morfia sarı bir tülbent örttü bebeğin beşiğinin başucuna. Sarılık olmasın diye, adettendir. Kırmızı atlas bir örtüyü de Patricia'nın yatağının üzerine serdi. Lohusayı al basmasın diyerek. Buruk bir gülümseme yayıldı Taceddin'in yüzüne. Bu bebek kendi baba evinde dünyaya gelmiş olsaydı, anası, analığı, ablaları, yengeleri de aynı şeyleri yapacaklardı. Daha önceki torunlara yaptıkları gibi. Adetler aynıydı, inanışlar ortaktı. Her türlü husumetin üstüne çıkacak kadar ortak. 8. ayrımın sonu. Sayfa 79. Devamı 9. ayrımda.